Ayrım 2, sayfa 24. Winterzy gözlerini yumup derin bir soluk aldı. Onları karşısında hissedebiliyordu. Bakan, dinleyen, bekleyen insanlar. Kaç kişi olduklarını merak etti. 2000 mi? 3000 mi? Anımsayamıyordu. Önemli de değildi zaten. Sahne korkusu yoktu. Tersine, dinleyici sayısı ne kadar fazla olursa performansı da o oranda canlı ve devingen oluyordu. Kendini sık sık kitlelerin kanına emen, enerjilerini yaratmakta çok başarılı olduğu o yürek titretici işitsel tasvirleri yaratmak için kullanan duygusal bir vampir olarak hissediyordu. O düşüncelere dalmış haldeyken klarnetler ve flütler, kemanlar ve viyolalar muhteşem bir crescendo'ya doğru yükseldi. Vakit neredeyse gelmişti. New York Filarmoni'nin nefesli ve yaylı çalgıları Tchaikovsky'nin Re Major Konçertosu'nun giriş bölümünü hafif, çabuk bir tempoda Allegro Moderato'yu tamamlamıştı. Winter, şans getiren nazarlığına, göğüslerinin hemen üzerinde sallanan o gümüş haça dokunma dürtüsüne karşı koydu. Ilık metalin tenine dokunmasının verdiği huzurla derin bir soluk daha aldı. Gözlerini açınca projektörlerin son derece parlak ışığı açık yeşil gözlerine kör bir bıçak gibi saplandı. Kemanını hüzünlü bir gülümsemeyle omzuna yerleştirip çalmaya başladı. Solo'nun daha ilk notasıyla kalbi saf ve dolgun sesin coşkusuyla kabardı. İlk bölümü ateşli bir performansla fişek gibi geçip andante'ye yavaşladı. Ve o harika, melankolik ikinci bölüme girdi. Bölümün ortalarında müziğin temposu tekrar canlandı. Ve sonra arkasında üflemeli ve vurmalı çalgılarla birlikte son derece hızlı Allegro Vivacissimo final bölümüne girip 125 yıl önce doğmuş Rus bestecinin kompozisyonunu icra etmeyi tamamladı. Winter'ın arşesi heyecanlı kodanın son mezürüne kadar Stradivarius'un kemanın telleri üzerinde klarnet ve flütleri, trompet ve davulları bastırarak neredeyse olanaksız görünen hareketlerle uçarcasına gezindi. Zihni bütün konçerto boyunca bilinçli tüm düşüncelerden arınmış, nabzı yalın ve saf bir coşkuyla atmıştı. Zamanında bir New York Times muhabiri ona konser sonrasında kendini nasıl hissettiğini sormuştu. Winter'ın porselen bibloyu andıran yüzü bir anda pembeleşmiş ve bakışlarını uzun, simsiyah saçlarının yüzünü kapatması için yere çevirmişti. O duyguyu tanımlamanın tek yolu sevişme sonrası gibi olduğunu söylemekti. Bitkin, mutlu, tükenmiş, eksiksiz. O akşam da farklı değildi. Orkestranın son akoru Winter'ın arşesini indirmesinin ardından kısa bir an havada asılı kaldı. Tını mükemmelliğin ta kendisiydi. O anın sonuna kadar dinleyicisiyle yaşadığı bütünleşmenin tadını çıkaran Winter sanki kendinden geçmişti. Dinleyicilerin alkışı ılık bir su gibi üstünden aktı. Utangaç bir şekilde dizini kırarak selam verdi. Kalabalık ayağa kalktı. Beyni düzeyini vurgulayan ıslıklar ve bağırışlar giderek artıyordu. Winter tekrar eğilerek selam verdi. Işık saçan bir gülümseme yalnızlık çağrıştıran bebeksi yüzünü aydınlattı. Smokinli bir adam sahneye çıkan basamaklardan yukarıya koşup kırmızı güllerden oluşan bir buket uzattı. Winter adamın yanağına kondurduğu bir öpücük ve geniş, sahte bir gülümsemeyle kabul etti buketi. Çiçekler ne kadar güzel de olsalar içine tarifi olanaksız bir korku salmıştı. Peşine düşen yeni bir sapı hayranları arasında yalnızca görünüşünden tanıyabilecekmiş gibi gözleriyle ilk birkaç sırayı taradı. Tipik klasik müziksever grubunu oluşturan, konsere sosyetik eşleriyle gelmiş beyaz saçlı centilmenlerin yanı sıra takılarını ve dövmelerini sergilemek için açık saçık giyinmiş bir sürü genç ve 20'li 30'lu yaşlarında her türden insan gördü. Bir kez daha selam vermek üzereyken gözü sıraların arasındaki koridorda duran adama takıldı. Çelik grisi saçlar, hafif sakalın altındaki kırışmaya yüz tutmuş cilt, koyu renk gözlükler ve granit bloğunu andıran çene. Ama Winter'ın donup kalmasına neden olan şey ne adamın görünümüydü ne de ayaklarının dibinde uysal bir halde oturan Alman kurt köpeği. Onu durduran şey adamı tanıdığına dair içinde oluşan kesin histi. Ve kör adamın doğrudan ona baktığından emindi. 3. 29 Aralık 2007 16.58 Yargı gecesine 55 saat 2 dakika kala. Elia aynanın ötesindeki boş odaya baktı. Dışarıya çıkmak zorunda olmak yerine 5. caddedeki gökdelenden otel odasına ışınlanabilmeyi tercih ederdi. Sokaklar insanlarla dolu olacaktı. ve şehirde o kadar Noel turisti varken bir taksi bulmak da neredeyse olanaksızdı. Metro kesinlikle söz konusu değildi. Tıka basa insan dolu vagonları düşünmek bile sırtından soğuk bir ter boşanmasına neden oldu. Tanrı bile bir aneklofob için New York metrosundan daha beter bir işkence odası tasarlayamazdı. Kapı birden açıldı ve içeriye füme takım elbise giymiş uzun boylu bir adam girdi. Elia kendini ziyaretçinin gözlerine bakmaya zorladı. Adam cilalı siyah deri ayakkabılarından karma karışık sarışın saçlarına kadar kendine güvenle doluydu. Butch Cassidy and the Sundance'deki ya da daha doğrusu The Candidate'deki Robert Redford'dan duruyordu. Elia farkında olmadan duvara doğru gerilerken "Sayın Kongre üyesi" diye mırıldandı. Gülümseyen Sanders, "Görünen o ki ünüm benden önde gidiyor," dedi ve odanın içine doğru ilerledi. "Yalnızca Terry ile muhatap olmak istediğinizi biliyorum ama efsanenin ardındaki adamı da tanımadan yapamadım." Teşekkürler diye kekeledi Elia. Ne diyeceğini bilememişti. Bakışlarını kaçırmaya çalışsa da adamda dikkatini çeken, hayır talep eden bir şey vardı. "Evet, Terry bana sizin pazarlama dehanızın psikiyatri eğitimi almış olmanızdan kaynaklandığını söyledi. Eğitimini aldım ama hiç doktorluk yapmadım. Siyasi danışmanlıkta daha fazla para olduğuna karar verdiniz demek öyle mi?" Elia, psikiyatri koğuşunu ilk ziyaretinde yaşadığı ruhi çöküşü düşündü. Onun gibi bir şey. Bakışlarını ayakkabılarına dikti. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Neyse, meşgul olduğunuza eminim. Ama kendimi tanıtmadan da gidemezdim. Unutmayın, ben bir politikacıyım. İnsanlarla kaynaşırım. Ancak öyle varım. Genç politikacı elini uzattı. Elia'nın eli de bir an için kalktı. Refleks gibiydi ama Elia öyle olmadığını çok iyi biliyordu. İçinden hareketin ardındaki eylemleri sıraladı. Serebral korteksinin frontal lobundaki substantia nigra elektrokimyasal mesajı başlatır. O da miyelin kaplı uzun aksonlardan ve sonra milyonlarca nörondan geçip kaslarımda dallanan dendritlere ulaşır. Böylece elim kalkar. Bu tıbbi bilgiler kendi özel Discovery kanalı belgesine sahipmiş gibi zihninde aktı İlyah'ın. Karşısındaki korkunç, başka bir insana dokunmak engeli hakkında düşünmeyi önlemek için basit bir şaşırtmacaydı bu. Eli 2 santim daha kalktı. Sonra cesareti uçuverdi. Kolunu indirip geriye doğru bir adım atınca arkasındaki sandalyeye çarptı. "Üzgünüm, ben mikroplara karşı bir şeyim var." Eli 1 saniye daha havada asılı kalan kongre üyesi başını salladı. "Elbette, anlıyorum. İsmin arkasındaki yüzü tanımak iyiydi ve aynanın arkasındaki kişinin inançlı biri olduğunu gördüğüme de sevindim." Başıyla Elia'nın kolyesini işaret etti. "Ha, bu." Elia gümüş haça tedirgin bir halde dokundu. "Aslında dindar biri değilim. Tanrı'ya inanmıyor musunuz?" Sorudaki açık sözle biraz şaşırarak "Hayır," dedi Elia. "Ben de sizin gibiydim," dedi kongre üyesi. "Ama Tanrı'yı bulunca o da huzuru bulmamda bana yardımcı oldu. Ve eğer söylememde sakınca yoksa siz de huzur bulmaya ihtiyacı olan biri gibi görünüyorsunuz." "O kadar basit olmasını dilerdim. Neden değil?" Elia omzunu silkti. "Ben bir deneyiciyim." Sanders'ın deneyicilerin bilginin yalnızca deneyimlerden elde edilebileceğine inandıklarını bilmesini beklemiyordu. O nedenle de o son lafını konuşmayı sona erdirme amacıyla söylemişti. Ancak tam tersi oldu. "O zaman siz bir John Locke taraftarısınız öyle mi?" Kongre üyesinin yüzünden oyunbaz bir gülümseme geçti. Onun deneyiciliğin kurucusunu bilmesine şaşıran Elia, "Öyle," diye yanıtladı. Çoğu insan John Locke'yi Lost dizisindeki bir karakter olarak tanırdı. "Ama Locke, Tanrı'ya inanırdı," dedi Sanders. Ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu'nun hoş göremediği tek dini grubun Tanrı'nın ahlak yasalarına uymaları konusunda güvenilemeyecekleri için ateistler olduğunu söylemiştir. Mesele din konusuna gelince Locke mantıken tutarsızdı. Gerçi onu suçlayamam. Çünkü 1600'ler tanrısız putperestler için özellikle hoşgörülü zamanlar değildi. Elia duraksadı. Yine de sonraki deneyiciler her şeye gücü yeten bir yaratıcıyı deneysel kanıt yokluğundan ötürü reddetti. "Deneysel kanıt mı? Güneşin doğuşunu nasıl nitelendiriyorsunuz?" "Astronomi," O zaman sanırım onu görene kadar Tanrı'ya inanmayacaksınız. Öyle diyebiliriz. Sanders başını salladı. Bu tartışmaya devam etmeyi çok isterdim ama şimdiden geç kaldım. Yemeğe katılamayacağınıza üzüldüm. Duralayıp ekledi. Belki bir dahaki sefere uygun olursunuz. Elbette olacağım dedi Aliya. Bir dahaki seferin asla olmayacağını gayet iyi bildiği için rahattı. Kongre üyesi elini bir kez daha uzattı ama hemen geri çekti. Pardon. Yüzünden sahte bir gülümseme geçti. HB6-12-18. Alışkanlık işte. Önemli değil dedi Aliya. Genç politikacının onu bilerek iğnelediğini anlamıştı. Sonunda sizinle tanışmak güzeldi. Sanders gitmek üzere dönmüştü ki Aliya arkasından seslendi. Sayın Kongre üyesi, John Locke'un söylediği başka bir şey anımsayın. Eğer devlet vatandaşlarının haklarını korumazsa geriye uygun tek bir cevap kalıyor. Neymiş o? Devrim. Sanders'ın gülümsemesi bir anda eriyip kayboldu. Bunu aklımda tutacağım. İyi akşamlar Bay Glass. Politikacı odadan çıktıktan sonra Aliya basit bir yemeğe bile katılma konusundaki yetersizliğine lanet ederek kendisini sandalyenin üstüne bıraktı. Terry haklıydı. Fobileri gittikçe kötüleşiyordu ve buna kendisi izin vermişti. Sayısı zaten az olan tanıdıklarını borçlamış, kendini ailesinden yalıtmış, fobileri uğruna geri kalan her şeyi feda etmişti. Sosyal hayatının Law and Order ve CSI dizilerinin tüm bölümlerini izlemekten ibaret olmasının normal olduğuna kendini inandırarak bir modern zamanlar Robinson Crusoe'una dönüşmüştü. Bir şeyler yapmazsa fobileri idareyi daha önce hiç olmadığı ölçüde ele alacaktı. Yakında çalışamaz duruma bile gelebilirdi. Peki ya sonra? Derin bir soluk aldı. Dizüstü bilgisayarını kapatıp omuz çantasına koydu ve bir karar verdi. Artık saklanmayacaktı. Bedeninin yaşayan herkesten saklanma isteğiyle mücadele edecekti. Ve buna hemen o anda dışarıya çıkarak başlayacaktı. Winter asılı bluzunu giydi. Konser kıyafetinden kurtulduğuna memnundu. Işıkları kıstı ve yanan mumların titrek ışığında lotus pozisyonunu alarak oturdu. Gözlerini kapattı. Zihnini dünyasal tüm isteklerinden, özellikle de Michael'dan arındırma çabasıyla derin soluklar almaya başladı. Yalnızca onun adını düşünmek bile kalp atışlarını hızlandırmaya yetmişti. Zihninde Budizm'in dört asil gerçeğini yineleyerek arındırıcı bir soluk aldı. Dukkha, yaşam acı çekmektir. Samudaya, arzu tüm alıcıların kaynağıdır. Niroda, acı çekmek yalnızca arzuların bertaraf edilmesiyle sona erdirilebilir. Marga, sadece asil sekiz katlı yol arzuyu bertaraf edebilir. Yol, yaşam boyu meditasyon gerektiriyordu. Winter ise o anda Niroda üzerine odaklanmıştı. Soluk alıp verme egzersizlerine devam ederken kişisel çiğsinin, geleneksel Çin kültüründe evrendeki her canlının bir parçası olduğuna inanılan yaşam enerjisi, tinsel enerji, içinde sürekli bir yılan gibi kıvrılıp büküldüğünü, tinsel yin ve yangının, Çin felsefesinde insanların doğadaki olayları algılayışlarında karşılaştıkları ve evrendeki her devingen nesnede bulunduğuna inanılan doğal karşıtların genel tanımlamaları edilgeni, karanlığı, dişili, olumsuzu ve tüketimi betimleyen yin, geceyi, etkeni, aydınlığı, enli, olumluyu ve üretimi betimleyen yang ise gündüze karşılık gelir. Sürekli bir mücadele içinde olan yin ve yang birlikte bütünü yaratırlar. Üstünlük için birbirleriyle mücadele ettiğini düşledi. Soyunma odasının kapısı birden hızla açıldı. Yüreği ağzına gelen Winter gözlerini açtı. Gelenin annesi olduğunu görünce ulaşmış olduğu huzurda kayboldu. Carol Royce yerdeki mumlara öfkeyle baktı. Winter her ne kadar düzenli olarak kiliseye gitse de annesi onun Çinli babasının doğu felsefesini de kabullenmiş olmasından alenen nefret ediyordu. Carol ışıkları açtı ve mumları toplayıp söndürmeye başladı. Gerçekten Winter, bir gün yangın çıkartacaksın. Ayrıca gittiğin her yerde törn mobilyaların yerini değiştirmen şart mı? Winter'ın gözleri küçük odadaki dört sandalyeye kaydı. Hepsi kapıya bakacak şekilde yerleştirilmişti. Yanıt vermedi. Annesiyle Feng Shui tartışılmayacağını gayet iyi biliyordu. 26 yıl bir Budistle evli kaldıktan sonra Carol Royce'a kimsenin kapıya dönük sandalyelerin odadaki kötü ruhları kovmaya yarayacağını söylemesine gerek de olmamalıydı. Annesi mumları söndürmeyi bitirince suçlayıcı bakışlarını masanın üzerindeki çiçeklere çevirdi. Ondan mı geliyorlar? İlk sözcüğü bir çingene lanetini anar gibi söylemişti. Hayır anne. Kimden öyleyse? Yanıtı beklemeden kart aldı. Hızlıca okuduktan sonra bakışlarını yukarıdan yardım ister gibi tavana çevirdi. Şılgın bir aşık daha. Artık turneleri bırakmalısın. Bu konuyu konuşmuştuk anne. Sadece bu olaylar yatışana kadar tatlım. Biraz geri çekilip medyadan uzaklaşman gerek. Kimsenin beni sahneden kovmasına izin vermeyeceğim. Ama böyle yaşamaya devam edemezsin. Senin istediğin şekilde de yaşayamam. Winter gözlerini güç zapt ediyordu. Her zaman duygularını kontrol edebilmekle gurur duymuştu. Ama ne zaman işin içine annesi girse delirmenin eşiğine geldiğini hissediyordu. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Carol sonra her zamanki nakaratına başladı. Çok hızlı konuşuyordu. Michael konusunda sana söylediklerimi dinlemiş olsaydım bunların hiçbiri... Anne yeter! Patlaması o kadar ani ve gürültülü olmuştu ki kendisi bile şaşırdı. Derin bir soluk alıp yavaşça bıraktı. Devam etmeden önce bağırmayacağından emin olana kadar bekledi. Bu biraz zaman aldı. Sonra sakin ama kesin bir ses tonuyla 30 yaşındayım anne dedi. Bu da zaman zaman kendi kararlarımı verebileceğim anlamına gelir. Ve kararım da turneye devam etmek. Endişeleniyorum. Birisi yine seni benden almaya kalkarsa... Carol Royce'un göz pınarlarında yaş birikmişti. Winter bir adım atıp onu kucakladı ve kendine çekti. "Şşş!" diye fısıldadı kulağına. "Kimse beni senden..." "Yine." "Ne demek yine?" "Bunu düşünme." "Dikkatli olacağım, söz veriyorum, tamam mı?" Carol Royce yüksek sesle burnunu çekti. Kızına daha da sıkıca sarıldı. Sonra geri çekildi. "Seni o kadar çok seviyorum ki." Ben de seni seviyorum. Böyle harika bir kızı hak etmek için ne yaptım? Babam bana senin şeytanla bir anlaşma yaptığını söylemişti. Çok komik. Winter, annesinin dudaklarının kenarında bir gülümseme gördü. Aslında bu, babasının gerçekten söylemiş olabileceği bir şey, annesinin katı Hristiyan inançlarına yönelik pek de ince olmayan bir göndermeydi. Babasının ölümü aradan neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen hala önceki gün yaşanmış gibi geliyordu Winter'a. Carol bir mendille burnunu sildi ve kızını yanağından usulca öptü. Aşağıda bekliyor olacağım. Winter kendini koyuvermeden önce kapının kapanmasını bekledi. Sonra gözyaşları pürüzsüz yanaklarından süzülüverdi. Sessizce 1 dakika kadar ağladı. Sakinleşince annesinin ağladığını anlamaması için makyajını özenle tazeledi. Aynada kendine bakarken annesinin Michael hakkındaki ilk uyarısını dikkate alsa... Olayların nasıl gelişebileceğini düşündü. O zaman belki bir mikroskop altında yaşıyor olmazdı. Ya da belki başka bir takipçisi olurdu. Ve işler daha da kötüye gitmiş olurdu. 4. 29 Aralık 2007 17.18 Yargı gecesine 54 saat 42 dakika kala. Elia sonunda giriş katına ulaştı. Bacaklarını artık hissetmese de 56 katı yürüyerek indiğine değmişti. İş çıkış saatinde tıklım tıklım dolu olan asansöre binmemek için her şeyi yapardı. Şimdi karşısında bir sonraki engel vardı. Lobiye açılan kapı. Kapıdan geçmek için gerekli cesareti toplamaya çalışırken antika bir Walkman çıkarttı. Bir iPod'u da olmasına rağmen Walkman'da olan çok önemli bir özelliği bir televizyon alıcısına sahip olmadığı için onu çok seyrek kullanıyordu. Hafızadaki kanalları tarayıp sinirlerini yatıştıracak tanıdık bir program aradı. 11. kanaldaki Sunfield'ı buldu. Çevresindeki ortamın en azından bir kısmını kontrol edebilmiş olmaktan memnun halde soluğunu bıraktı. Duyduğu ilk cümlede dizinin hangi bölümü olduğunu anlamıştı. Dikkatini dağıtmak için eleğinin sabrı taşmış yüzünü düşleyerek gözlerini sıkıca yumdu. "Ama kadının elleri bir erkeğinki gibi," diye sızlandı Jerry. "Erkek gibi eller mi?" diye sordu Eleni. "Erkek elleri. Sanki Yunan mitolojisinden çıkma bir yaratık. Yani kısmen kadın, kısmen korkunç bir yaratık gibi." Elia kapıyı iterek açıp kalabalık lobiye girdi. Asansör "bing" sesiyle lobiye bir yığın insan daha boşalttı. İnsanların döner kapıdan geçip dışarıdaki kalabalığa karışmasını gördükçe kalp atışları hızlandı. Başı dönmeye başladı. Manzarayı izlememek için çıkışa arkasını döndüğünde bu kez de kendini lobideki Noel sergisiyle karşı karşıya buldu. 50'den fazla rengarenk kutu 7 metrelik bir çam ağacının altına yığılmıştı. Eliyah'ın gözleri gümüş, kırmızı ve sarı kağıtların etrafına sarılmış mor kurdelelerin üzerinde dolaşıp kocaman yeşil dalların arasından sızan beyaz ışıklara odaklandı. Ağaç yapaylığına rağmen çok güzeldi. Aklına çocukluğundaki Noel sabahları ve güneş doğmadan kalkıp Darth Vader saatinin hediyelerini açmasına izin verilen saat olan 7'yi göstermesini bekleyişi geldi. O anılar seyretmiş olduğu tüm Noel filmleri ve televizyon dizilerindekilerle birleşti. Alex P., Keaton'ın el anı, ökse otunun altında öpüşü, Başkan Joshua Bartlett'ın ön bahçede Noel şarkıları söyleyişi, Grinch'in Cindy Lou Who'nun hediyelerini çalışı, Ralph Parker'ın girdiği iddia yüzünden dilini buza yapıştırması, Fred Gehlen'in Noel babayı mahkemede gururla savunması. Elian solukları düzene girdi. Sokağa doğru dönüp, George Costanza'nın sesine odaklanarak kendini ilerlemeye zorladı. Her şey iyi olacaktı. Diziye odaklanmaya devam ettiği sürece şehrin kakofonisinden sıyrılabilecek, oteline dönmeyi başarabilecekti. Siyah deri eldivenlerini ellerine geçirdi. Buz gibi havanın iyi tarafı da buydu. Cildini örtmek için ona bahane sağlıyordu. Sonra döner kapının çelik çerçevesini itti ve dışarıya çıktı. Yarım saniye için sanki arafta kaldı. Ne içerideydi ne dışarıda. Diğer tarafta olacakları kestirebilse o daire içinde yürümeye devam edip lobinin emniyetli ortamına geri dönerdi. Ama Elia'nın kendisinin neyin beklediği hakkında hiçbir fikri yoktu. Böylece sokağın karşısından onu gözetleyen siyahi kadından habersiz halde kalabalık kaldırıma adımını attı. Winter soyunma odasının aynasından kapının hafifçe aralandığını gördü. Adam tam içeri girerken o da kapıya doğru döndü. Siyah gözlükleri görünce önce onun performansını izleyen kör adam ama her zaman kör değildi olduğunu sandı. Ama sonra onun tenini gördü. Güneşte bronzlaşmış, güzel, kusursuz. Yüzünün büyük bölümü gri kapüşonlu tişörtünün altında saklıydı. Ama onu nerede olsa tanırdı. Michael? Adam başını geriye itip güneş gözlüklerini çıkarttı. Koyu gözleri parlıyordu. Merhaba Winter. Güvenlikten nasıl geçtin? Kimseye zarar verdin mi? Adam ona doğru çekingen bir adım atarken elbette ki hayır dedi. Yüzüne dokunmak için uzandığında Winter ertesi sabah yine hırpalanmış ve dayak yemiş bir güvenlik görevlisinin şikayetçi olup olmayacağını düşünerek irkildi. Bunları düşünme dedi Michael, onun zihnini okur gibi. Bizi düşün. Artık biz diye bir şey yok. Sen evlisin, unuttun mu? Michael tekrar ona doğru uzandı ama Winter bu kez kımıldamadı. Daha önce defalarca olanın aksine dokunuşunun artık kendisini bir şehvet seline kaptırmayacağından emin halde ve gözlerini meydan okurcasına dikerek baktı ona. Ama Michael'ın eli tenini okşadığı an her zamanki şey oldu. İradesi arzularına yenik düştü. Gözlerini bir an bile onun gözlerinden ayırmayan Michael yavaşça yanağını okşarken öbür elini boynunun arkasına doladı. Sonra parmaklarını yüzünde gezdirip hafifçe dudaklarına yaklaştırdı. Sol elinin baş parmağı boynunun hatlarını takip ederek çenesine indi. Orada biraz oyalanıp aşağıya kaydı. Ama parmakları gümüş açın pürüzsüz metal yüzeyine değdiği anda Winter'ın çılgınca arzusu yerini bir iğrenme duygusuna bıraktı. ''Ne yapıyorum ben?'' ''Bana yalan söyledi. Beni yeniden baştan çıkartmasına izin veremem. Bunu yapamam.'' Silkinip sertçe itti onu. ''Gitmeni istiyorum.'' ''Winter seni sev... Bunu karına söyle. Ben evli değilim. Harika. Öyleyse New York Post'un ön sayfasındaki ağlayan kadın kimdi? Winter manşeti gördüğü zaman kapıldığı kandırılmışlık duygusunu asla unutmayacaktı. Yeni gelin kemancı yosma yüzünden ağlıyor. Seninle beraber olabilmek için Felicia'yı bıraktım. Bu noktada tek bir sorun var. Ben seninle beraber olmak istemiyorum. Michael bir kez daha onun yüzüne uzandı. Ama Winter elini itti. ''Çık dışarı, ciddiyim.'' Tam o sırada Carol kapıyı açtı. ''Winter unuttun.'' Michael'ı görünce ağzı açık kalmıştı. ''Kızımdan uzak dur.'' Bizi yalnız bırak Carol. Bu seni ilgilendiren bir şey değil. Kesinlikle ilgilendiriyor. Kadın odaya dalıp iki eski aşığın arasına girmeye çalıştı. Ama Michael onu sertçe yana itince geriye doğru tökezledi. Başına duvara çarptı ve yere yığıldı. Anne! Winter öne atılıp Michael'ı aşmaya çalıştı. Güçlü eller onu kollarından kavrayıverdi. Winter lütfen seni seviyorum. Bırak beni. Parmaklar tenine gömülmüştü. Canımı yakıyorsun. Seni bırakamam dedi Michael titreyerek. Bunu neden anlamıyorsun? Seni artık sevmiyorum. Sen neden bunu anlayamıyorsun? Michael onun yüzüne sert bir tokat attı. Winter'ın başı tokadın şiddetiyle geriye savruldu. Dişleri diline gömüldü. Senin için her şeyden vazgeçtim. Bir tokat daha geldi. Beni bırakamazsın. Onu duvara savurdu. Sen bana aitsin. Beni sevdiğini biliyorum. Bunu çalışında hissediyorum. Zorlukla soluk alan Winter, senin uzman yardımına ihtiyacın var Michael dedi. Beni bırakırsan söz veriyorum her şey yoluna girecek. Hayır, sen olmazsan hiçbir şey yolunda olmaz. Michael ağzını onunkine yapıştırmaya çalıştı. Ama Winter yüzünü kaçırdı. Öfkeden kuduran adam onun çenesini tutup yüzünü zorla kendine doğru çevirdi. Ter içinde kalmıştı. Gözleri titriyordu. Beni seviyorsun diye fısıldadı. Sevdiğini biliyorum. Winter başını iki yana sallamaya çalıştı. Ama Michael çenesini çok sıkı kavramıştı. Sen hastasın. Lütfen yardım etmeme izin ver. Hasta değilim diye bağırdı Michael. Winter'ın boğazını kavradı ve sıkmaya başladı. Hasta değilim. Genç kadının canı çok yanıyordu. Soluk almakta zorlanıyordu. Hasta olan sensin diye devam etti Michael hırıltılı bir sesle. Beni baştan çıkarttın. Bu senin hatan. Winter panik içinde elini uzattı. Eli makyaj masasının üzerinde kesindi. Gözlerinin önünde siyah noktalar uçuşmaya başlamıştı. Senin hatan. Narin parmaklar soğuk bir metale değdi. Makas. Senin. Winter'ın bedeni içgüdüsel olarak tepki veriyordu artık. Makası kaldırdı ve savurdu. Sivri uç yumuşak ete batınca boğazındaki el birden gevşedi. Hırıltılı bir soluk duyuldu. Elini boynuna saplı gümüş alete götüren Michael'ın gözleri şaşkınlıkla büyümüştü. Bir an için ikisi de kımıldamadı. Winter'ın gözleri karşısındaki adamın boynundan akan kandaydı. Birden hareketlenen Michael boğazına saplı makası insanın içini kaldıran bir sesiyle çekip çıkarttı. İnanamayan gözlerle önce kanlı makasa, sonra Winter'a baktı. Konuşmaya çalıştı. Ama kanla dolu ağzından çıkan tek ses ıslak bir hırıltı oldu. Elini yaraya bastırarak geriye doğru sendeledi. Sonra gözleri yuvalarında tersine döndü ve yere yığıldı. Aman Tanrım dedi Winter tüm bedeni titreyerek. Ne yaptım ben?